Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler. Eserin adı Garip Bülbül, Neşet Ertaş. Hayatı, sanatı, eserleri 2. Yazarı Erol Parlak. Türü biyografi. Demos Yayınları İstanbul 2013. ISBN nosu 978-9944-134-39-2. Bu kitap 583 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ağustos 2013. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. 1000 yıldan fazladır Anadolu'daydılar. Özel ve ayırt edici yaşam biçimleri, inanç sistemleri, adet ve geleneklerine dayalı özgün manevi evrenleri içerisinde yarattıkları değerler ve düşünceler ile tasavvufun temelinde yer aldılar. Hak yoluna bağlı, sevgi, barış ve kardeşlik duygusuyla dolu, engin gönülleriyle dört bir yanına daldıkları bereketli Anadolu toprağının müzik kültürünü çağlar boyu yeniden inşa edip geliştirerek münhasır bir kültür hazinesi yarattılar. Derviş abdallar soyundan ömrü gariplik ile bülbüllük arasında geçmiş, son nefesinde sazımın emaneti diyerek yarattığı gönül mirasını teslim eden ustalar ustası Muharrem Ertaş'ın benzersiz ozanoğludur Neşet Ertaş. Tıpkı babası gibi bir garip bülbül misali, sürdüğü ömrü boyunca elinde sazı, dilinde sözü, yüreğinde aşkın közüyle korun içine çekilen ateş misali, emeğini ozan bilgeliğinin ardına gizleyerek hep hayatı havalandırdı. Yaşadığını söyledi, söylediğini yaşadı. Engin gönlü, yalın kat yüreğinden taşan, hüzünlü ve yanık ifadesiyle havalandırdığı türküleri, Anadolu tarihi kadar derin, Anadolu toprağı kadar bereketli, Anadolu kültürü kadar zengin, Anadolu insanı kadar içten, sade ve cömert. O, Anadolu toprağının vicdanı, yüz akıdır. Varılacak menzili insan olarak gördüğü, nice zorluklarla dolu, çileli ömrünü kat ederken, arif kişiliği, sanatsal dehası ve yarattığı emsalsiz gönül mirası ile insanlığa hizmet yolunda ışık olmuş, yaşadığı çağa damgasını vurmuştur. Yarattığı gönül mirasının emanetini teslim ederek onu insanlığa armağan eden sazın ulusu Muharrem Usta'ya, ustasından teslim aldığı ve ibadet edercesine hemhal olduğu kutsal emaneti, sanatın zirvesine taşıyan Anadolu'nun vicdanı, yüz akı Neşet Usta'nın aziz anısına saygı ile. Neşet Ertaş'ın sanatı, duygu ve düşüncelerini daima engin gönül ve hoş kelam ile ifade eden Neşet Ertaş, bir garip bülbül misali sürdürdüğü sanatla bütünleşmiş, yaşamı boyunca bu yöndeki en güzel tavrı da yine yaşamın yegane anlatım biçimi olan sanat yoluyla sergilemiştir. Anadolu'nun yanık yürekli insanlar topluluğu abdalların bir bireyi olarak, daha doğrusu günden itibaren bambaşka bir kültürel çevre ve manevi evren içerisinde yetişmiş Ertaş, yaşamı boyunca sanat ile soluk alıp vermiştir. Ertaş'ın bütün ömrünce kutsal bir emanet gibi taşıdığı olağanüstü sanatı, aynı zamanda geleneği ve sosyo-kültürel dokuyu da yeniden inşa eden bir değer olarak Anadolu müzik kültürü içerisindeki özgün, önemli ve tarihsel yerini almıştır. Sanat yolunda kendine özgü bir sima olup yarım yüzyılı aşan uzun bir süreçte eşsiz ürünler ortaya koyabilme başarısını göstermiş, Ertaş'ın doğal oluşum ya da doğanın kendisini üretmesinin olgusu için açıklanabilecek sanatı ve yaratıcılığı bu doğal gelişim sürecinin birebir örneğini yansıtmaktadır. Çünkü onun da içerisinden yetiştiği halklara dair sanat geleneklerinin en temel özelliği, doğal bir süreçte, doğal koşullar altında ve kendi devinimi içerisinde süre gelmesi, içinden yetişen bireylerin de buna bağlı olarak benzer biçimde şekillendirmeleridir. yaşam koşulları gereği eğitim alamayan, ilkokul ancak kendi çabalarıyla dışarıdan bitirebilmiş, gerek sanat gerekse yaşama ilişkin edindiği temel bilgiler yalnızca babasından öğrendiklerinden oluşan, kendi aklına ve düşüncesine yönelerek herhangi bir kitap okumayan, böylece neredeyse tam bir ümmi görünümü çizen Ertaş'ın alanında çağa damgasını vuran dehasını ve üretimlerini doğa ve gelenek dışında açıklamanın başka bir yolu da yoktur. Ertaş'ta ve müziğinde hemen tüm yönleriyle can bularak onun yaratımlarının ömrüne ömür katan bu doğallık olgusunu doğa ve müzik ilişkisi açısından kavramak, konunun anlaşılabilmesi bakımından önemlidir. Seslerin belli ritmik tartımlar doğrultusunda düzenli birleşimlerini içeren müzik sanatı, kaynağını doğadan alan sanatların başta gelenlerindendir. Bu yönüyle müzik bütünüyle doğanın bir parçası olup, duyargalarıyla sesleri algılayan canlılar kendi sesli anlatımlarını geliştirerek bu gizemli doğa olayına katılır, birbirine eşlik ederler. Kuşlar ve böcekler ve bunun gibi bu olgu doğrultusunda biçimlenen tüm canlılar var olduklarından beri güdüleriyle kendilerini doğanın yönlendirmesine bırakıp uyum göstererek bu kusursuzluğun birer parçası durumuna gelmişlerdir. Konu ses güzelliği olduğunda ilk akla gelen ve güzel sesli insan benzetmesiyle bu özdeşleşmiş bülbülün sesi ve ötüşünde bu olgu dışında açıklamanın bir yolu yoktur. Canlı varlıkların her yönden en gelişmişi olan insan içinde durum aynıdır. İnsanoğlu tamamen bu oluşuma paralel bir biçimde güçlü algısıyla doğadan süzdüğü her sesi dimağında biçimlendirip geliştirerek kendi sesli anlatımını yaratmış ve doğanın sesini sanata dönüştürebilen mükemmel parçası olmuştur. Ses sanatının gelenekselleşmesi ise bu yaratımların zaman içinde tazelenerek kendini yenilemesi, kuşaklar boyu benimsenip taşınması ve kat be kat artan üretimlerle gelişip zenginleşerek geleceğe doğru akıp gitmesidir. Bu yönüyle geleneksel müzik sanatı, öğrenilen ve zaman zaman icra edilen bir şey olmaktan çok, kendini ifade edebilmenin bir başka yolu olarak yaşamın ta kendisidir. Bu bağlamda geleneksel müzik sanatının temel içeriğini dil, inanç, tarihsel ve sosyo-kültürel değerler bütünü oluşturur. Derin duyguların açıklanabilmesinde yabancılaşmadan uzak, köklü bir dil, güçlü bir sevgi ve saygıya dayalı inanç öğeleri, toplumu derinden etkileyen tarihsel sosyal olaylar ile özgün kültürel yaşama dair öğelerin doğallıkla, içtenlikle ele alınması ve aktarılması, ürünün etki ve yaşama gücünü yaratan temel dinamiklerdir. Günümüzde dünya müziği adı altında ele alınan geleneksel halk müziklerin, diğer bütün müzik türlerinin aksine koruma olmaksızın binlerce yıldır yaşama gücü bulup var olabilmesi ve adeta sonsuzluğa doğru akıp gidebilmesi olgusunun ardında yatan ana etken, kaynağını doğadan ve doğal aktarım yönteminden almasıdır. Müziği birebir duyumsayarak, yaşayarak ve kaynağa dokunarak öğrenme biçiminde ortaya çıkan bu yöntem, binlerce ezgiyi sözü aklında kayıpsız bir biçimde gezdirebilen, geliştirebilen ve geleceğe aktarabilen sanatkar tipini yaratan bu etkin öğretim ve aktarım mucizesinin ana kaynağıdır. Anadolu'nun ses evrenine duyarlı, yaşamı müzik ile algılayan, meslekten sanatkar garip bülbülleri, abdalların sanatları, yaratımları, öğrenim ve aktarım süreçleri de bu olgu ekseninde ve aynı yöntemler içerisinde gelişen bir durumdur. Onların genellikle usta-çırak ilişkisi içerisinde görsel ve kinetiksel algı kapsamında doğup gelişen ve güçlü bir hafıza sistematiği içeren biçimlenmişlikleri, binlerce yıldan beri akıp gelen saz, söz ve ezgi kültürünün taşınması, kuşaktan kuşağa aktarılması, yorumlanması ve yeniden üretilmesinin en temel dinamiktir. Yabancılaşmadan uzak yalın bir Türkçe ve özgün kültürel yaşamları, inanç dolu yürekleriyle güçlü bir sevgi, saygı içerisinde taşıdıkları inanç ve felsefeleri toplumu derinden etkileyen tarihi ve sosyal olaylarla ilgili gerçeklerin izini sürerek doğallık içinde ve içtenlikle ortaya koydukları tavır, zamana dayanıklı, gitgide gelişerek kusursuz biçimlere erişen ve deyim yerinde ise dünya durdukça duracak nitelikte eserler üretebilmelerini sağlayan ana kaynaktır. Anadolu'nun belki de en gösterişsiz ve sade halk kesimi sayılabilecek bu topluluğun bağrında yetişip, dehasıyla geleneğin zirvesine ulaşan Neşet Ertaş'ta can bulan, kendi özüm, kendi sözüm diye tanımladığı müzik sanatı ve birbirinden değerli eserleri, bu doğal oluşumun gelişim çizgisinin ve aktarım yöntemi birebir yansıması olup birinci sınıf halk yaratılarıdır. Özgün bir kültürel manevi evren içerisinde yetişmiş Ertaş'ın sevgi dolu yanık yüreği, içtenliği, engin gönlü ve eşine az rastlanır sanatsal dehasıyla ürettiği sevda, güzelleme, gurbet, hasret türküleri, uzun havalar, bozdaklar, oyun havaları yanında sevgi, saygı, güzel ahlak, ilim, bilim, insan hakları, kardeşlik, dostluk, barış, yurt sevgisi gibi değerleri öven insancıl özle dolu felsefi deyişleri onun emsalsiz sanatının gönüllere düşen yansımalarıdır. Sanat dönemleri. Yaşadığını söyleyen, söylediğini yaşayan ve bu nedenle de sanatı deyim yerindeyse yaşamın aynası olan Neşet Ertaş'ın her biri diğerinden farklı özellikler barındıran sanat dönemlerini dört bölümde ele almak mümkündür. Bunlar çıkış dönemi, geçiş dönemi, kendini bulma, olgunlaşma dönemi ve olgunluk dönemi biçimde sınıflandırılabilir. Ertaş'ın tüm yaşantısını kaplayan ve her birinin kendi içerisinde farklı yanları bulunan bu dönemler, gerek yaşamına, gerekse bu yaşamın yansıması olan sanatına ilişkin çeşitli yaklaşımlar, deneyimler ve üretimler içerir. Çıkış dönemi. Bu dönem Neşet Ertaş'ın varlığını ilk olarak ortaya koyduğu Muharrem Ertaş, Bayram Aracı ve Ahmet Gazi Ayhan'ın yoğun etkilerinin görüldüğü dönemdir. Çoğunluktan gençliğe geçtiği ilk gençlik yıllarını kapsayan ve kısa süren bu dönemde Ertaş'ın Bayram Aracı'nın sazı ve sesini taklit derecesinde yansıttığı görülür. Bu durum o sıralarda hemen herkes gibi onu da Bayram Aracı'dan etkilenmiş olmasının yanında, Ankara'ya yerleşmesi nedeniyle burada varlığını ortaya koyabilme adına iş ortamında geçerli olan aracı tavrı ve eserlerini seslendirme zorunluluğundan kaynaklıdır. Ertaş'ın daha o zamanlardan başlayarak ustalık yolunda yüksek bir performans sergilediği bu dönem, gerek içerisinden yetiştiği sanat geleneği, gerekse ustası Muharrem Ertaş'ın kaynaklı donanın derin izleri yanında, kişisel tavrın ilk filizlerini boyatmaya başladığı dönemdir. Ertaş'ın ekmek kavgası nedeniyle vardığın yere uyacaksın deyimi çerçevesinde tanımladığı ve bu döneme damgasını vuran yaklaşımı sonucu piyasa tarzının kendi gerçek sanatsal ifadesinin üzerine örttüğü zamanlardır bunlar. Şehir ağzı abartılı bir Türkçe kullanımı, gelenek dışı vokal ifadeler ve öykünmeler içeren saz icrası bu dönemin tipik yansımalarıdır. Ancak Ankara sahnelerindeki iş ortamı gereği oluşan ve kısa zamanda aşılan bu dönemde, gerek çalıp söyleyişi, gerekse kişisel yaratımlarının üzerine kaplayan bu örtünün altında aşiretinin binlerce yıldır akıp gelen soylu geleneği tüm görkemiyle gizlidir. Ankara sahnelerinin o dönemde yozlaşmaya başlamış ortamında kısa sürede tutunup varlığını ortaya koyabilmenin sırrı da buradadır. Bu dönemde Ertaş'ın müzik dağarcığı daha çok türküler, uzun havalar, oyun havaları ve az sayıdaki bozdaklardan oluşmaktadır. Geçiş dönemi. Bu dönem Neşet Ertaş'ın etkisi altında kaldı. Muharrem Ertaş dışında başta Bayram Aracı olmak üzere Ahmet Gazi Ayhan'ın etkisinden sıyrılarak kendi özgün sanat kişiliğini oluşturmaya başladığı dönemdir. Yaptığı plaklar ve radyo programları sonucu oluşan yeni iş ortamı nedeniyle Ankara sahnelerinde bürünmek zorunda kaldığı üsluptan sıyrıldığı bu dönem, aynı zamanda kendi sanat geleneğine de yöneldiği dönemdir. Ertaş'ın kendi toprağı sayılabilecek yörelerde sık sık düğünlere gitmeye başladı. Böylelikle hem Bayram Aracı tarafından sıyrılma hem de aşiretin müziğine yönelme şansı buldu bu dönemde. Gerek sazında ve sesinde, gerekse çalıp söyleşinde özgün kimliğiyle ilgili derin çizgiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Şehir ağzı abartılı Türkçe kullanımdan uzaklaşarak geleneksel Türkçe'yi öne çıkarması, gelenek dışı vokal ifadeler yerine daha özgün anlatımlara yönelmesi, ses tonunda beliren ton çeşidi ve öykünme içeren saz icrasından sıyrılarak kendi tavrını belirginleştirmesi bu dönemin en önemli yansımalarıdır. Daha önceki dönemde iş ortamı gereği seslendiremediği aşiret geleneğiyle ilgili eski havalara yönelerek bunlara yepyeni bir kimlik kazandıran Ertaş, bu dönemde de sürdürdüğü üretimlerinde yeni müzik anlayışı ve kendi sanat kişiliğinin ilk kıvılcımlarını ortaya koyar. Kısa sürede açtığı bu süreçteki icraları da ustalık yolunu belli bir düzeyin üzerindedir. Bu dönemde Ertaş'ın repertuarı daha çok türküler, uzun havalar ve oyun havalarıdır. Bunların yanında toplum tarafından benimsenmeye ve Ertaş sayesinde kulaklara yerleşmeye başlayan bozlaklar da fazlaca yer bulmaktadır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.